Ayrım 5.
Biliyorum, sorun da bu zaten. Bu nedenle benimle işler durumda olan bir dostluğun yok. Bunu nasıl aşabilirim? Karşılıklı ilişkiler hakkındaki gerçeği görmelisin. İşlerin gerçekte nasıl yürüdüğünü ve insanların yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını anlamalısın. Hayattaki temel prensipler hakkında biraz aydınlanman gerek. Bu kitap işte bundan bahsediyor. Sana yardım edeceğim. Fakat asıl konumuzdan uzaklaştık. Sen kurban ve alçak olmak hakkında konuşuyordun. Hayır, konumuzdan uzaklaşmadık. Hepsi aynı tartışmaya dahil. Anlamıyorum. Bir dakika bekle, anlayacaksın. Tamam, öyleyse Tanrı ile nasıl dost olabilirim? Bir başkasıyla dost olduğunda neler yapıyorsan onları yap. Sana güveneyim. Bana güven. Seni seveyim. Beni sev. Senin yakınında olayım. Evet, beni davet et. Belki de uzun süreli kalmak için. Senin için bir şeyler yapmak, her ne kadar senin için ne yapabileceğim hakkında en ufak bir fikrim olmasa da. Yapabileceğin çok şey var. İnan bana, pek çok şey. Tamam. Ve son bir şey, senin benim için bir şeyler yapmana izin vermek. Sadece izin vermek değil, benden istemek, rica etmek, bana emir vermek. Sana emir vermek mi? Bana emret. Buna alışmam da zaman alacak. Bunu yaptığımı düşünemiyorum bile. İşte tüm sorun da bu. Dostum, tüm sorun bu. 4. Tanrı'dan bir şey istemeye başlamak için insanın çok kuvvetli olması gerektiğini düşünürdüm. Ben cesaret kelimesini tercih ederim. Evet, Tanrı ile gerçek, yürüyen bir dostluk kurmanın zihinde değişiklik, kalpte değişiklik ve cesaret gerektirdiğini sana söylemiştim. Tanrı ile doğru bir ilişki kurmak hakkındaki tüm anlayışımı Tanrı'dan bir şey istemenin benim için iyi olduğunu kabul ettiğim noktaya gelecek şekilde nasıl düzenleyebilirim? Sadece iyi değil, fakat sonuca ulaşacak en iyi yol olduğunu kabul etmelisin. Tamam, fakat buna nasıl yapabilirim? Bu anlayışa nasıl ulaşabilirim? Söylediğim gibi, öncelikle işlerin nasıl yürüdüğünü anlamalısın. Bu da hayatın nasıl olduğu demektir. Fakat buna bir dakika sonra geleceğiz. Öncelikle Tanrı ile dost olmanın 7 adımını belirleyelim. Güzel, ben hazırım. 1. Tanrı'yı bil. 2. Tanrı'ya güven. 3. Tanrı'yı sev. 4. Tanrı'yı kucakla. 5. Tanrı'dan yararlan. 6. Tanrı'ya yardım et. 7. Tanrı'ya teşekkür et. Bu 7 adımı dost olarak seçtiğin herhangi birisi için de kullanabilirsin. Gerçekten de kullanabilirsin, değil mi? Evet, aslında olasılıkla bunları bilmeden kullanıyorsundur. Eğer bu adımları bilinçli olarak uyguluyorsan tanıştığın herkesle dost olursun. Bu adımların ben gençken verilmiş olması güzel olurdu. O zamanlar sosyal açıdan çok beceriksizdim. Ağabeyim her zaman kolayca arkadaş bulurdu. Bense asla bunu başaramazdım. Bu nedenle de onun arkadaşlarını kendi arkadaşlarım yapmaya çalıştım. Bunun üzerine düşündüm. Çünkü hep onun gitmek istediği yere gitmek, onun yapmak istediği şeyi yapmak isterdim. Liseye gitmeye başladığımda kendi ilgi alanlarımı geliştirdim. Müziği hala seviyordum ve bandoya, koroya ve orkestraya katıldım. Ayrıca fotoğrafçılık kulübüne girdim. Yıllık çıkarma işinde ve okul gazetesinde muhabir olarak çalıştım. Ayrıca drama kulübünde, satranç kulübünde ve belki de en önemlisi tartışma takımında bulunuyordum. Tartışma takımımızın şampiyon olduğunu belirtmeliyim. Spikerliğe başlamamda lise dönemine rastlar. Yerel radyolardan biri her gece öğrencileri spiker olarak kullanarak gençler için bir spor programı yapmayı düşünmüştü. Zaten tüm futbol ve basketbol karşılaşmalarında halka anons yapıyordum. Bu yüzden de okulumuzu temsil etmek için benim seçilmem doğaldı. Bu benim radyoya ilk çıkışımdı ve 35 yıllık bir kariyerinde başlangıcı oldu. Gene de tüm yaptıklarıma rağmen belki de bu nedenle çok arkadaşım olmadı. Bunun en büyük nedeninin çok büyük bir ego geliştirmemle ilgili olduğuna eminim. Bunun nedeni kısmen babamın sürekli olarak söylediği gibi görüldüğüm fakat duyulmadığım, daha gençlik yıllarımı telafi etmek ve kısmen de hep biraz kendimi övmemdi. Korkarım dayanılmaz biri olmuştum. Okuldaki pek çok çocuk bana tahammül edemiyordu. Bunun neden kaynaklandığını şimdi biliyorum. Babamdan görmediğim onayı başka insanlardan görme ihtiyacıydı. Babam övgü konusunda çok cimriydi. Bir tartışmayı kazandığım ve eve zaferle döndüğüm zamanı hatırlıyorum. Babamın yaptığı tek yorum, "Daha azını beklemiyordum." olmuştu. Şampiyonluk kazanmanın babandan küçücük bir övgü bile almak için yeterli olmadığında kendini iyi hissetmek çok zor oluyor. Yorumunun en acı tarafı bunun bir övgü olduğunu düşündüğünü bilmemdi. Böylece yaptığım her şeyi babama söyleme alışkanlığı geliştirdim ve tüm başarılarım için günün birinde onun "Evlat, bu inanılmaz, tebrikler, seninle gurur duyuyorum." demesini ümit ettim. Bunu hiç duymadım. Bu nedenle de bu övgüyü başkalarında aradım. Bu alışkanlığı bugüne dek yok edemedim. Onu susturmayı denedim fakat yıkamadım. Daha da kötüsü, olasılıkla kendi çocuklarımda onların başarılarına ilgisiz olduğumu söyleyecek olmalarıdır ve babanın günahını çocuğu çekti. Sende gerçekten de bir baba sorunu var değil mi? Öyle mi? Bunu hiç bu kelimelerle düşünmemiştim. Beni senin hakkındaki her şeyi bilen biri olarak düşünmenin zor olmasına şaşmamalı. Tanrı kavramı ile sorunun olmasına da hiç şaşmamak gerekir. Tanrı kavramı ile ilgili bir sorunum olduğunu da kim söyledi? Haydi tamam, bunu itiraf edebilirsin. Gezegeninizdeki insanların yarısında bu sorun vardır ve genellikle de aynı nedenden kaynaklanır. Tanrı'yı bir tür ebeveyn olarak görürler. Benim onların anneleri ya da babaları gibi olduğumu düşünürler. Ama sana Tanrı baba diyorlar. Evet ve her kim bunu çıkardıysa utanması lazım. Sanırım İsa'ydı. Hayır, İsa sadece döneminin deyimlerini ve dilini kullanıyordu. Tanrı'nın bir baba gibi görülmesi fikrini o bulmamıştı. O değil miydi? Ataerkil dinler İsa'dan çok önceleri bu fikri yerleştirmişlerdi. Öyleyse sen göklerdeki krallığında oturan babamız değilsin. Hayır değilim. Ayrıca göklerde oturan anneniz de değilim. Peki öyleyse sen kimsin? Binlerce yıldır bunu açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Neden bir süreliğine bizi durdurmuyor ve bize söylemiyorsun? Sorun, beni bir şahıs olarak görmekte ısrar etmeniz ve ben bir şahıs değilim. Bunu biliyorum ve sanırım çoğu insan da bunu biliyor. Fakat seni bir şahıs olarak görmek bize yardımcı oluyor. Seni daha iyi anlayabiliyoruz. Acaba gerçekten anlayabiliyor musunuz? Sorun da bu. Bunu başarabiliyor musunuz? Başarabildiğinizden pek emin değilim. Söylemek istediğim bir şey var. Beni bir ebeveyn olarak görmeye devam ederseniz ve zamanla bir şeytana sahip olursunuz. Eminim ki bu bir kelime oyunu. Tabii ki. Peki eğer seni bir anne ya da baba gibi düşünmeyeceksek seni ne olarak görmeliyiz? Bir dost olarak. Cennetteki krallığında oturan dostumuz. Kesinlikle. Hey, bu pazar sabahı bazı başları döndürür sanırım. Evet, ayrıca bazı fikirleri de değiştirir. Ayrıca hepimiz seni bir ebeveynden çok bir dost gibi düşünebilseydik bazı insanların sonunda seni gerçekten anlamaları mümkün olurdu. Yani onların da bir gün dostlarının ve sevgililerinin bildiklerini benim de bilmemden rahatsız olmayabileceklerini mi demek istiyorsun? Tam isabet. Öyleyse ne diyorsun? Tanrı ile bir dostluk istiyor musun? Sanırım zaten bu dostluğa sahibim. Sahiptin, sahipsin. Fakat hiç de buna uygun davranmıyorsun. Sanki senin annen ya da babanmışım gibi davranıyorsun. Peki bundan kurtulmaya hazırım. Seninle tam anlamıyla işe yarayan bir dostluk kurmaya hazırım. Çok iyi. İşte bunu nasıl yapman gerektiğini anlatıyorum. İşte tüm insan ırkının Tanrı ile nasıl dostluk kurabileceğini anlatıyorum. 5. Öncelikle beni tanımalısın. Seni tanıdığımı sanıyordum. Sadece rastgele. Beni samimi bir şekilde tanımıyorsun henüz. Güzel bir sohbetimiz var sonunda. Fakat şundan daha fazlası gerekli. İyi, öyleyse seni daha iyi tanıyabilirim. İsteyerek. İsteyerek mi? Bunu gerçekten istemelisin. Sadece beni bulmayı umduğun yerde değil, bulduğun yerde de görmeyi istemelisin. Beni bulduğun yerde beni görmelisin ve gördüğün yerde de beni bulmalısın. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. Pek çok insan beni görür fakat beni bulmaz. Bu tıpkı Waldo Nerede oyununun kozmik bir şekli gibidir. Doğrudan bana bakarlar fakat beni bulamazlar. Fakat seni tanıyacağımızdan nasıl emin olabiliriz? Burada kullanmayı seçtiğin kelime son derece önemli. Tanımak, tekrar bilmek demek. İşte tanımak bu. Beni tekrardan bilmeniz gerekli. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle benim var olduğuma inanmalısınız. İnanmak, Tanrı'yı bilmek için kullanılacak bir yol olarak istemekten önce gelir. Tanınması gereken bir Tanrı'nın olduğuna inanmalısınız. Çoğu insan Tanrı'ya inanır. Araştırmalar son yıllarda gezegenimizde Tanrı'ya inanışın arttığını gösteriyor. Evet, büyük bölümünüzün bana inandığını söylemekten mutluyum. Fakat sorun yaratan bana inanmanız değil, benim hakkımdaki inanışınızdır. Benim hakkımdaki inandığınız şeylerden biri benim sizin beni tanımanızı istemediğimdir. Hatta aranızdan bazılarınız adımı çok fazla söylemeye cesaret etmemeniz gerektiğine inanırlar. Bazıları Tanrı kelimesi yerine saygı ifadesi olarak "tırn" yazılması gerektiğine inanırlar. Aranızdan bazıları ise adımı telaffuz etmekte bir sakınca olmadığını fakat bunun benim doğru ismim olması gerektiğine ve eğer bu isim yanlış olursa bir günah işleyeceğinize inanır. Fakat ister beni Yehova, ister YHWH, ister Tanrı ya da Allah ya da Charlie diye adlandırın. Ben hala olduğum kişiyim, olduğum şeyim, olduğum yerdeyim ve şundan emin olun ki adımı yanlış söylediniz diye sizi sevmekten de vazgeçmeyeceğim. Bundan dolayı bana ne demeniz gerektiği ile ilgili tartışmayı bırakabilirsiniz. Bu acınacak bir şey değil mi? Bu yargıyı yansıtan sizin dünyanız. Ben sadece neyin nasıl olduğunu gözlemliyorum. Hatta benim adım hakkında anlaşamayan bu dinlerden bazısı sizin Tanrı'yı çok fazla aramanızın akılsızca olduğunu ve Tanrı'nın sizinle konuştuğunu söylemenizin inanca aykırı olduğunu öğretmektedirler. Nasıl Tanrı'ya duyduğunuz inanç gerekliyse Tanrı hakkındaki inancınız da o kadar önemlidir. İşte bu noktada işe istek girer. Beni tanımak için sadece Tanrı'ya inanmak değil, aynı zamanda beni gerçekten bilmek için de istek duymalısınız. Ama bu istek sadece benim hakkımda bilmeyi düşündüğünüzü bilmek için olmamalı. Eğer benim hakkımdaki inançlarınız beni gerçekte olduğum gibi bilmenizi imkansız kılıyorsa, dünyadaki tüm inançlar işe yaramıyor demektir. Gerçek olan ne ise onu bilmek yerine bilmeyi düşündüğünüz şeyi bilmeye devam edersiniz. Tanrı'yı şimdiye dek hiç düşünmediğiniz şekilde tanımak için Tanrı hakkında bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri bir kenara koymaya istekli olmalısınız. İşin anahtarı bu. Çünkü Tanrı hakkında gerçekle hiç ilgisi olmayan hayalleriniz var. Bu isteklilik durumuna nasıl gelebilirim? Sen zaten oradasın. Yoksa bu kitapla vakit kaybetmezdin. Şimdi bu deneyimi genişlet. Kendini benim hakkımdaki yeni düşüncelere, yeni olasılıklara aç. Eğer ben senin baban değil de en iyi dostunsam bana ne söyleyebileceğini ve benden ne isteyebileceğini düşün. Tanrı'yı tanımak için hazır, istekli ve muktedir olmalısın. Tanrı'ya inanmak başlangıçtır. Daha yüksek bir güce, bir tür tanrısal güce inanmak seni hazır hale getirir. Bir sonraki adımda Tanrı hakkındaki yeni düşüncelere açık olman, tıpkı cennette krallık süren dostumuz gibi daha önceden hiç düşünmediğin, daha önceden seni bir kez olsun sarsamamış düşüncelere açık olman senin istekli olduğunun işaretidir. Son olarak muktedir olmalısın. Eğer Tanrı'yı kendine açtığın yeni yollardan birinde görmeyi başaramıyorsan, Tanrı'yı gerçek anlamda tanımak için kullandığın mekanizmayı tamamen zayıflatırsın. Seni koşulsuzca seven ve kucaklayan Tanrı'yı kucaklamaya muktedir olmalısın. Hiçbir soru sormadan seni krallığına memnuniyetle kabul eden Tanrı'yı sen de hayatına memnuniyetle kabul etmelisin. Seni cezalandırmayacak bir Tanrı'nın doğruluğunu onayladığın için kendini cezalandırmaktan vazgeçmeyi başarmalısın ve seninle konuşmaktan asla vazgeçmeyen Tanrı ile konuşmayı başarabilmelisin. Bunların hepsi de radikal düşüncelerdir. Kiliseler bunları sapkın düşünceler olarak adlandırır. İşin en ironik yanı da Tanrı'yı bilmek için kiliseden vazgeçmelisin. Hiç kuşkusu yok ki en azından kilise öğretilerinin bazılarından vazgeçmelisin. Çünkü kiliseler senin tanıyamayacağın, söylenen ve dost olarak seçemeyeceğin bir Tanrı'yı öğretirler. Her yaptığın kötü şey için seni cezalandıracak bir dostu neden seçesin ki? Ve ne tür bir dost sadece yanlış isimle adlandırılmayı kötü bir şey olarak kabul eder? Tanrı ile sohbetlerde senin hakkında bildiğimi düşündüğüm her şeyle ters düşen pek çok şey söyledim. Tanrı'ya inandığını biliyorum. Yoksa Tanrı ile sohbet etmeye başlayamazdın. Demek ki benimle dost olmaya hazırsın. Fakat istekli misin? İstekli olduğunu görüyorum. Çünkü isteklilik büyük bir cesaret gerektirir ve sen bu cesareti gösterdin. Sadece farklı, geleneksel olmayan görüş açılarını keşfederek değil, aynı zamanda onları herkese açarak da bu cesareti gösterdin. Böylece sohbetin sadece senin değil, seninle birlikte milyonlarca kişinin de bu keşiflere girişmesine imkan tanıdı. Tüm dünyada şevkle okunan bu üç kitabının yayınlanması sırasında bunu yapmaları, insanların da artık istekli olduğunun büyük bir kanıtıdır. Şimdi beni tanımaya muktedir misin? Ve Tanrı ile sadece bir sohbetten daha fazlasına bir dostluğa hazır mısın? Evet, çünkü senin hakkındaki eski inanışlarımı bırakıp Sohbetler adlı kitabımda bana verilen yeni düşünceleri kabul etmem bana hiçbir sorun çıkarmadı. Aslında gerçeği söylemek gerekirse bu düşüncelerden çoğu zaten sahip olduğum düşüncelerdi. Bu anlamda Tanrı ile sohbetler kabul edildiği gibi bir devrim sayılmaz. Son 5 yılda aldığım mektuplar binlerce kişi içinde durumun aynı olduğunu bana gösterdi. Herkese bu kitabın nasıl yazıldığının hikayesini anlatmanın zamanı geldi. Tanrı ile sohbetler diyaloğu bir kitap olarak yazılmamıştı. Tıpkı bu yazdığım gibi. Bu diyaloğun ne zaman başladığının ve ne de ne zaman kağıda döküldüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Bildiğim kadarıyla hiç kimseden gizlenemeyecek özel bir yola girmiştim. Bu yol 1992 Şubat'ında kronik bir depresyona girmenin eşiğinde olduğum sırada başladı. Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Hayat arkadaşımla ilişkim berbattı. Kariyerim sona ermek üzereydi ve sağlığım da bozulmuştu. Genellikle yaşamımda bunlardan biri ya da diğeri olurdu. Fakat şimdi hepsi bir seferde başıma gelmişti. Tüm yapı çökmekteydi ve bunu durdurmak için yapacak hiçbir şey bulamıyordum. Kalıcı olduğunu düşündüğüm bir ilişkinin eriyip gittiğini çaresizce durup seyretmek ilk kez başıma gelmiyordu. Bu ne ikinci, ne üçüncü, ne de dördüncü defaydı. Bir beraberliği yürütmedeki beceriksizliğim, bunu yapabilmek için gerekli olanı anlamadaki eksikliğim ve denediğim hiçbir şeyin işe yaramadığı gerçeği nedeniyle çok kızgındım. Hayat oyununu oynamak için gerekli malzemenin bana verilmemiş olduğunu hissetmeye başlamıştım ve çok öfkeliydim. Kariyerim de daha iyiye gitmiyordu. İşler neredeyse hiçlik düzeyine gelmişti. Spikerlik ve gazetecilik işinde harcadığım 35 yılın semeresi acınacak derecede cılız ödüllerdi. 48 yaşındaydım ve bu gezegende geçen yarım yüzyıl sonunda elimde gösterecek hiçbir şeyim yoktu. Hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde sağlığım da gittikçe kötülemeye başlamıştı. Birkaç yıl önceki bir araba kazasında boynum kırılmıştı ve tam olarak iyileşememiştim. Hayatımda ilk kez solunum yetersizliği yaşamış ve ülser, artrit ve ağır alerjiler çekiyordum. 48'imde sanki bedenimden ayrı düşünüyormuşum gibi geliyordu ve 1992 Şubat'ının o gecesinde kalbimde bir kızgınlıkla uyandım. Yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uyumaya çalıştım. Hayal kırıklığından oluşmuş bir dağdım. Sonunda üzerimdeki örtüleri atıp yatak odasından dışarı fırladım. Gecenin bir yarısı bilgeliği aramak istediğimde her zaman gittiğim yere gittim. Fakat buzdolabında dişe dokunur hiçbir şey yoktu. Ben de kendimi bunun yerine kanepede buldum. Orada oturup kendimi bıraktım. Sonunda pencereden giren ay ışığında önümde masanın üzerinde sarı bir not defteri gördüm. Onu aldım, bir kalem buldum, bir lamba yaktım ve Tanrı'ya kızgınlık dolu bir mektup yazmaya başladım. Hayatın yolunda gitmesi için ne yapmam gerekiyor? Böylesine hiç durmayan mücadeleli bir hayat hak etmek için ne yaptım? Ve bu hayatın kuralları nedir? Biri bana kuralları söylesin. Oynayacağım fakat biri bana kuralları söylemeli. Ve bunu bana söyledikten sonra onları değiştirme. Bu şekilde kağıdın her tarafını karalayarak kızgın olduğum zaman yaptığım gibi çok büyük harflerle yazdım. Kalemi öylesine bastırıyordum ki biri alttaki 5 sayfayı alıp da ışığı tutsa ne yazdığımı görebilirdi. Sonunda içimi boşalttım. Öfke, hayal kırıklığı ve neredeyse histeri dağılmıştı ve bunu arkadaşlarıma anlatmam gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Her şeyden öte gecenin bir yarısı sarı renkli bir not defteri olabilecek en iyi terapiydi. Kalemi yerine koymak için kolumu uzattım. Fakat kalem elimi terk etmedi. İnanılmazdı. Kendi kendime düşündüm. Birkaç dakika boyunca yoğun bir şekilde yazdın ve şimdi de elin o kadar kasıldı ki kalemi bile bırakamıyorsun. Kaslarımın gevşemesini bekledim. Fakat onun yerine daha fazla yazmak istediğim bir şeyler olduğu hissine kapıldım. Kalemi tekrar kağıdın üzerine getirirken büyülenmişçesine kendimi seyrettim. Çünkü yazmak istediğim dışında başka hiçbir şey bilmiyordum. Evet, sanki daha fazla yazılacak bir şeyler varmış gibi davranıyordum. Bir düşüncenin zihnimi doldurması ile kalemin kağıda dokunması bir oldu. Bu düşünce bana bir ses tarafından söylenmişti. Şimdiye kadar duyduğum en yumuşak, en güzel, en kibar sesti. Tek fark bu bir ses değildi. Bu sanki sessiz bir ses ya da belki daha çok bunun da ötesinde kelimelere dökülmüş bir his gibiydi. Bu şekilde duyduğum kelimeler şöyleydi. Neil, gerçekten tüm bu sorulara cevap istiyor musun? Yoksa sadece öfkeni mi dışa vuruyorsun? Düşündüğümü hatırlıyorum. Öfkemi dışa vuruyordum. Fakat eğer cevapların varsa cehennemin varlığından emin olduğum kadar onları bilmek istediğimden de eminim. Buna karşı aldığım cevap şöyleydi. Pek çok şey hakkında cehennemin var olduğundan emin olduğun kadar eminsin. Fakat cennetin var olduğundan emin olduğun kadar emin olsan daha iyi olmaz mıydı? Ve kendimi cevap verirken buldum. Allah aşkına bu da ne demek oluyor şimdi? Bunun sonrasında sizin de dediğiniz gibi şimdiye dek deneyimlediğim en sıra dışı düşünceler, fikirler, yorumlar gelmeye başladı. Bu düşünceler o kadar şaşırtıcıydılar ki kendimi onları yazarken ve onlara cevap verirken buldum. Bana verilen fikirler yoksa benim yolumla mı sorularımı cevaplamaktaydılar. Fakat daha önce hiç aklıma gelmeyen soruları da beraberlerinde getirmekteydiler. Böylece bir kağıt ve kalem diyaloğuna girmiş bulundum. Böyle 3 saat devam ettim ve sonra aniden saat sabahın 7.30 oldu. Ev canlanmaya başlamıştı. Ben de kalemi ve defteri bir kenara bıraktım. İlginç bir deneyimdi. Fakat daha fazlasını beklemiyordum.